Bekir Kapalı Çarşı deyince bir alışveriş kültüründen bahsediyoruz galiba, değil mi? Osmanlı'da kendini gösteren, Doğu'da kendini gösteren farklı bir alışveriş kültürü.
Evet, şimdi mesela bu AVM'ler ne kadar meşhur oldu yakın zamanda. İnsanların artık gezip tozduğu, sadece alışveriş yaptığı yerler değil, gezip tozduğu yerler. Ben çok arkadaşlara soruyorum, hafta sonu nasıl geçiriyorsunuz? Alışveriş merkezine gidiyoruz diyorlar. Ne yapıyorsunuz alışveriş merkezinde? İşte alışveriş yapıyoruz, geziyoruz, bir şeyler yiyoruz, çocuklar oynuyorlar. Kışın sıcak oluyor. Zaten hava kapalı, yağmurda, soğukta nereye gideceksiniz? Yazın da air condition sebebiyle serin oluyor. Onun için şimdi hayatımızın çok mühim bir parçasını teşkil ediyor.
Bir tür sığınak oldular.
Evet. Şimdi bu AVM'lerin bir modeli Kapalı Çarşı. Tarihi bir modeli.
Yani bir prototip.
Evet. Yıllar öncesinden tesis edilmiş. Yani aynı fonksiyonu görmek üzere yapılmış bir yer. Tabii zannetmem ki İstanbul halkı gezmeye gidecek yere gidelim de Kapalı Çarşı'da gezelim desinler. Mutlaka bir maksatla, bir alışveriş maksadıyla Kapalı Çarşı'ya gidilir. Ha, giderken zevk alırlar ayrı mesele. Ama turistler öteden beri, hatta Osmanlı Devleti'nin son zamanlarından beri seyyahlar Kapalı Çarşı'yı mutlaka görmüşlerdir. Ve bütün yabancı seyahatnamelerinde Kapalı Çarşı ile alakalı müstakil bir bahis vardır.
Hı hı.
Şimdi Kapalı Çarşı sadece bir çarşı da değil, aynı zamanda bir borsa ve bankaydı Osmanlılar zamanında. Hı hı. Yani banka ve borsanın faaliyetlerini de görürdü. Bu bakımdan Kapalı Çarşı mühimdir.
Hala da bu özelliğini devam ettiriyor.
Devam ettiriyor, evet. Yani Osmanlı'dan kalma bir gelenek, çok eski bir gelenek Kapalı Çarşı'da varlığını devam ettiriyor. Şimdi Kapalı Çarşı alışverişin yapıldığı bir yer. Yüzyıllarca bu şekilde devam etmiş. Ve tabi burada bir takım gelenekler teşekkül etmiş. Zaten Osmanlılar'da ticaret hayatın mühim rükünlerinden, esaslarından birisidir. Çok ciddi hukuki ve ahlaki prensiplere bağlanmış. Hı hı. Ve aynı zamanda halk arasında da alışveriş, alışverişin zamanı, alışverişin miktarı, nereden ne alınır hususunda bir takım gelenekler, ön kabuller teşekkül etmiştir. Kapalı Çarşı sadece bir çarşı olmaktan öte, sizin de işaret ettiğiniz gibi alışveriş kültürünün, Osmanlı alışveriş kültürünün mücessem, cisme dökülmüş hali olması bakımından mühimdir. Ve bu geleneğin bugün de devam etmesi ayrı bir ehemmiyet.
Şimdi tarihe baktığımızda son derece eski tarihleniyor. İstanbul için bahsedersek, İstanbul'daki Kapalı Çarşı 1461 yılında temeli atılmış. Bir labirent gibi, şimdiki alışveriş merkezlerinde kolay ulaşım çok önemli. Ama evet, orada biraz belki de şimdi çok bölük pörçük kaldığı için bize öyle geliyor. 30.700 metrekarelik bir alandan, evet, bahsediliyor. Şimdi biz enine değil boya gittiğimiz, evet, için alışveriş, doğru, merkezlerinde. Halbuki yeni yapılan alışveriş merkezleri bakıyorum, biraz daha mahalle kültürünü yansıtıyor. Hmm, dar ve karşılıklı, evet, alışveriş yapılabilecek yerleri görebiliyorsunuz. 60 sokak, 3600'den fazla birbirine benzer dükkan. Bu çok önemli. Burada, evet, bir adalet duygusu var. Diğer taraftan 5 cami, 1 okul, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 akarsu, evet, içinde.
Sendire geçiyor, evet.
1 sebil, 1 şadırvan, 18 kapı ve 40 hanla hem üretim hem satış noktasının bir arada olduğu farklı bir AVM'den bahsediyoruz.
Evet. Şimdi tabii bugünkü AVM'ler daha değerli toplu, ama Kapalı Çarşı'nın da değerli toplu olmadığını söyleyemeyiz. Şöyle ki, Kapalı Çarşı müstakil kısımlardan teşekkür ediyor. Her kısım belli bir sanat ve ticaret erbabının yeridir. Yani bakkalın yanında ıtriyatçı, onun yanında sarraf, onun yanında böyle şey Derici. Yok. Yok, yani hepsi belli
yerlerdir. Yorgancılar bir sokakta.
Bir sokaktadır. Kürtçüler bir sokaktadır. Kalfakçılar, kuyumcular, hakkaklar, kılıççılar, hepsi bir sokaktadır. Hala bugün zaten Kapalı Çarşı'nın pek çok çarşısı bu isimlerle anılır. Sokakları bu isimlerle anılır. Osmanlı kültüründe...
Neden böyle?
Osmanlı kültüründe esnafın aynı çarşılarda ticaret yapması esası vardır.
Neden?
Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, esnaf arasındaki işbirliği, dayanışmayı sağlamak için. Şimdi esnaf, bugünkü gibi emekli, sosyal güvenlik imkanlarının olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. İster istemez insanlar birbirine dayanışma halindedir. Kimler dayanışma halindedir? Aynı aşiretin mensupları dayanışma halindedir. Aynı köy halkı dayanışma halindedir. Peki büyük şehirlerde bu dayanışma nasıl temin edilecek? Meslek gruplarına göre. Meslek erbabı birbirine dayanışma, tesanüt eski tabirle, halindedir. Bunlar hem birbirlerini murakabe ederler, kontrol ederler. Yani üretimin kaliteli olmasına, ticarette bir takım dini, ahlaki ve hukuki prensiplere riayet edilmesine, kalite esaslarında, standart esaslarında birbirini murakabe ederler. Hem birbirlerini desteklerler. çalışamayacak duruma gelenler birbirlerini desteklerler. Sonra öyle veya böyle birbirleri arasında bir takım görüş alışverişleri bulunur. Ve en mühimi de bir mal alacak kimseye hepsini derli toplu bir arada bulma imkanı verir.
Bir de güvenlik açısından da önemli
tabii,
değil mi?
Şimdi bu çarşılar kapanıyor akşamleyin. Tek elden muhafaza ediliyor. Şimdi her dükkanın ayrı ayrı muhafazası mümkün değil. Bunlar hep bir araya geliyorlar. İşte biraz evvel söylediğim tesanüt, dayanışma çerçevesinde. Bunlar o çarşının, bunlar her yerde böyle. Sadece İstanbul'da değil. Bütün şark dünyasında böyledir. Ama sonra şehirler büyüdükçe artık farklı yerlere, ama her şehirde değil bu tabii. Farklı yerlerde çarşılar açılmıştır. Ve esnaf başka mahallelerde de icra-i faaliyete başlamıştır. Ama bu Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına doğrudur. Ve çok da yaygınlaşmamıştır. Ara sokaklarda bir organcı bulmak çok nadirdir. Yani bir kılıççı bulmak, bir kuyumcu bulmak çok nadirdir. Onun için mutlaka kapalı çarşıya gitmek icap eder. Ama zaten sur içinde yaşayan birisi için kapalı çarşıya gitmek çok da dramatik değildir. Yani günümüzdeki kadar zor değildir. Bak o zaman da ona göre zorlukları var ama...
Ama şöyle de bir şey var. Hayatın çok birbirinin aynı günlerle dolu olduğu
yavaş geçtiği bir günde.
Akışta. Herhalde kapalı çarşıya gitmek için günler öncesinden hazırlananlar bile vardır.
Vardır tabii. Yani o günün şeyidir. Kapalı çarşıya gidilecek. Onun heyecanı. Kapalı çarşıya gidilmiş. Onun dönülmüş kapalı çarşı hatıraları. Yani dediğiniz gibi yeknesak bir hayatta kapalı çarşıya gitmek gelmek zaten romanlara, hikayelere konu olmuştur. Veya bazı roman ve hikayelerin belli sahneleri kapalı çarşı ziyaretinden mutlaka bahseder.
Fayton kiralanacak, eve kadar gelecek, binilecek, ne giyilecek.
Doğru.
Yollar şimdiki gibi muntazam değil.
Kim refakat edecek? Yani hanımefendiler için hangi cariye, hangi halayık ona refakat edecek? Hangi ağa ona refakat edecek? Sonra çarşıda gezilecek mi, gezilmeyecek mi? Gezilecek yerler var, gezilmeyecek yerler var. Yani gezilmesi bir hanımefendi için uygun olan yerler var, olmayan yerler var. Olmayan yerlere gidildiği zaman...
Mesela?
Kılıççılar da ne işi var bir kadının mesela? Erkek esnafın, erkeklerin çok kalışık bulunduğu yerlerde bir kadının ne işi var? Ama Bezzaz kumaşçı dükkanında kadınlar bulunur. Orada ağalar gidecekler. Hanımın istediği mamulleri getirecekler dükkan çıkışına.
Dükkan çıkışına, evet. Yani kapalı çarşının içine girmeyecek mi hanımlar yine de?
Yok, belli yerlere girmeyecek. Orada arabalarında bekleyecekler. Belli yerler vardır arabaların yanaşabildiği. Orada hanımlara bunlar gösterilecek. Hanımlar beğendiklerine işaret koyacaklar. Ağalar gidip alışverişi yapacaklar. Böyle de bir geleneği var kapalı çarşının. Çok da kapalı çarşıya gitmek gelmek makbul de tutulan bir şey değil. Yani hanımların fazla alışverişe gitmesinin istenmediği bir zamanda, ama ister istemez belli alışverişlerin yapılabilmesi için, hele hanımların mutlaka bulunması gereken alışverişlerden, bir erkek ne kadar zevkli olursa olsun, yani hanımın beğeneceği kumaş kolay kolay bulamaz veya ziyneti kolay kolay bulamaz ve belli bir takım ev eşyalarını erkekler beğenemez. Onun için hanımların bu kadarcık da olsun kapalı çarşıya gitmesine hep müsamaha edilmiştir. Onun için eski edebiyatımızda kapalı çarşı ziyaretlerinin mutlaka bir yeri vardır. Ama belli yerler, kapalı çarşının belli yerleri, kalpakçılar mesela, mazbut hanımları bırakın, mazbut beylerin bile çok fazla gitmemesi gereken yerler olarak biliniyor. Çünkü orası biraz eski tabirle, affedersiniz, kopuk takımının fink attığı bir yer. Kalpakçılara gitmek her baba yiğitin harcı değil. Hele hanımlardan kalpakçılar, hatta
meşhur bir
eğlence merkezleri de var orada. Kapalı çarşının alt tarafındadır. Hatta orada eğlence merkezleri de var. Eskiden kahvehaneler falan da var. Eğlenelim, zevk edelim kalpakçılar başında diye türküde de geçiyor. Yani eğlenme merkezi. Hmm. Eğlenme merkezi oldu mu oraya bir insanın gitmesi, erkek de olsa, yadırganı. Daha önce konuşmuştuk, evet. Eskilerde bir adamı kötülemek için Beyoğlu'na çıkıyormuş demek yetiyordu. Yani artık o adama kız verilmez. O adama güvenilmez.
Yani orada kimse görmese bile.
Görmese bile Beyoğlu'na çıkıyormuş dedikodusu bir adamın hayatını bitirmek için, en azından ahlaki görüntüsünü yerle bir etmek için kafi bir dedikoduydu. Onun için kapalı çarşının her yerine gidilmez. Ama dediğim gibi kapalı çarşı her zaman cıvıl cıvıl bir çarşı. Çok eski bir çarşı. 1461 Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış iç bedesten. Sonra büyümüş, etrafı çoğalmış. Ayasofya Vakfı'dır. Yani malum bu Selahattin camileri denilen, padişahlar tarafından yaptırılan veya vakfedilen camilere ciddi bir vakıf bağlanır. Eski bir takım amme hizmetleri, hastane, mektep, hamam, imaret, medrese, cami, bunların hepsi vakıflar tarafından yaptırılıyor. Hiçbirisi resmi bir müessese tarafından yaptırılmaz. Devlet de yaptırabilir. Hani devlette görevli alan şahıslar, padişah, vezir, valide, sultan veya hususi şahıslar yapar halktan. Vakıf usulüyle çalışır. Yapılan eser o şahsın servetiyle yapılır ve vakfedilir. Tamam. Peki bu eserin idame masrafları var. hayatiyetini devam ettirecek. Hı hı. Peki nasıl karşılanacak bunlar? En ideal idame kaynağı çarşılardır. Onun için Osmanlı Selahaddin camilerinin çoğunun böyle kapalı çarşıları veya buna benzer dükkanları vardır ki yeni caminin ki de Mısır çarşısıdır. Hı
hı. Edirne'de yine Selimiye'de.
Edirne'de öyle aynı şekilde. Üsküdar'daki Valide Sultan Camii Üsküdar çarşısıdır. Bu dükkan kirasıyla bunlar idame ettirilir. Kapalı çarşı da Ayasofya için vakıf olarak yapılmıştır. Yani buranın geliri Ayasofya'ya harcanacaktır. Oranın imamının masrafı, müezzinin masrafı, kayyumu, temizliği, aydınlanması hepsi.
Bakımı, tadilatı vesaire.
Bu devletten çıkmıyor. Hı hı. O zaman Diyanet İşleri de olmadığı için zaten şimdi öyle. Yani bu masrafları mutlaka bir yerin karşılaması lazım. Orası da budur. Kapalı çarşının böyle bir esası var. Kapalı çarşının iç bedesten dediğimiz kısmı üstünde kartal resmi olduğu için uzun zaman Bizanslar tarafından yapıldığına hükmedilmiş. Çünkü Bizans kartalı meşhurdur. Halbuki sonra yapılan bir takım arkeolojik çalışmalarda ve Türkiye araştırmaları genişledikçe kartal motifinin Osmanlılar'da, Selçuklular'da, ondan önceki Müslüman Türklerde de bir bina motifi olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ve bu binanın Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı Bizanslarla alakası olmadığı ortaya çıkmıştır. Ha, Bizans zamanında burada yine bir çarşının bulunduğu, bir kısmının ise manastır rahiplerine tahsis edildiği söyleniyor. Eseri yok elimizde. Ama Bizans tarihçileri bile bu binayı Fatih Sultan Mehmet yaptırdı diyor. Şimdi bu bedesten çok mühim. İsmi bir kere Bezzazistan'dan geliyor. Bezzazistan, bez zaten Türkçe'de de var. Kumaş demektir. Bakın bizde biraz mana değişikliği olmuş ama kumaş demektir. Bezzaz, kumaş satan demektir. Bezzazistan, kumaş satanlar çarşısı. Fakat o kadar zor söyleniyor ki bu bedestene dönüşmüştür. Bedesten esas itibariyle kumaş pazarı demektir. Şark şehirlerinde en çok satışı yapılan mal kumaştır. Bunların tabii çok envai çeşidi vardır. Yurt dışından gelenler vardır. Yurt içinde dokunmuş olanları vardır. Fantazi olanları vardır. Günlük kullanıma uyanları vardır.
Neden bu kadar seviyoruz döşeme doğu dokunmuşu?
Hayatımızın bir parçasıdır. Bütün
ama
döşeme,
batıda da öyle.
Doğru. Yani kumaş insan hayatında en çok kullandığı eşyalardan birisi. Giyim ona bağlıdır. Döşeme ona bağlı. Düşünün. Yer döşemesi. Eskiden duvarlar kumaş kaplanırdı. Tavanlar kumaş kaplanırdı. Yerler kumaş kaplanırdı. Oturma yerleri kumaş kaplanırdı. Arabaların içi kumaş kaplanırdı. Ayakkabılar bile kumaştan yapılırdı dışı. Yani altı değildi üstü. Şimdi kumaş bu kadar hayatımızın içindeydi. Ve de kumaş aynı zamanda hem bir ihtiyaç ürünüdür, hem de insanın devamlı gözünün önünde olduğu için bir sanat eseridir. Yani hiçbir zaman eskiler bir kumaş deyip geçmemişler. Kumaşı mutlaka süslü, işlemeli, insanı hem ferahlandıran hem estetik duygularını okşayan bir meta olarak görmüştür. Onun için şark pazarlarında en çok satılan kumaştır. Şark pazarı tasvir ettiğiniz zaman mutlaka bir kumaşçı tasvir edilir.
Filmlerde de öyledir. Filmlerde kadınlar de öyledir. Mutlaka,
evet, mutlaka kumaş,
kumaş
bakar. İpekler, müslinler, Çin ipekleri.
Pazarlıklar yapılır.
Pazarlıklar yapılır. Bir de tabii ticaretin hanımların da içinde olduğu bir kısmını yansıtır kumaş ticareti. Yani beynen, erkeklerden alandı. Çok hanımlar işin içinde olduğu için bedestenin, Bezzazistan'ın böyle bir kadınsı rolü de olduğu için romantik bir tarafı var satışlarda.
O filmlerde de genelde aşıkların
buluştuğu yerlerdi tabii.
Değil mi? Kısa bir ara vereceğiz, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile Kapalı Çarşı sohbetimiz devam ediyor. Enteresan bir şekilde şimdi girdiğiniz andan itibaren tabii restore edilmiş haliyle pırıl pırıl cıvıl cıvıl karşılıyor sizi Kapalı Çarşı. Eskiden de bu kadar bakımlı, bu kadar albenili miydi?
Kapalı Çarşı her zaman albeniliydi. Nereden biliyorsunuz diye sorarsanız seyyahların ifadeleri var. 16-17. Asırda buradan geçen seyyahlar diyorlar ki işte çeşit çeşit renkli kumaşlar, rengarenk billurlar, efendim mücevherler, kılıçlar, bunların her birisi binayı gezenlerin gözlerini dolduruyor, hatta büyülüyor. Bunu bütün seyyahlar ittifakla anlatıyorlar. Tabii Kapalı Çarşı mimari olarak aynı Kapalı Çarşı değil. Dış mimarisi aynı, iç mimarisi tamamen değişik. Yani bundan 150 yıldan öncesini anlatıyorum. Kapalı Çarşı'ya giren tanıyamaz, burası Kapalı Çarşı diyemez. Sokaklar aynı, her şey aynı. Fakat dükkan stilleri tamamen değişik. Dükkanlar bedestende mahzen, diğerlerinde dolap denilen bir usuldedir. Nasıl? Şimdi dükkan bir kere küçük, hepsi birbirine 3 aşağı 5 yukarı aynıdır dükkanların.
Ebat
yani
olarak.
Orada büyük dükkan, küçük dükkan yoktur. Bütün dükkanlar aynıdır. Ebat olarak aynıdır. Bu da bir ticari adaletin, ticari ahlakın göstergesidir. Bu dükkanlarda mallar dükkanın önüne serilir.
İçerisi?
İçeride yüksek bir kerevet vardır. Orada dükkancı oturur. Dükkancının arkasında taraflarda mallar dizilidir.
Yani bu şimdi bizim şikayetçi olduğumuz kapının önüne mal çıkartmak.
Her zaman vardır.
Ama çok boşuna mücadele etmeyelim.
Her zaman vardır. Şimdi dükkancı içeride oturur. Siz dışarıdasınız. Bütün malları görebilirsiniz içerideki. Ne var ne yok.
Kapının raflarda. Öndekileri de görüyorsunuz.
Kapının önünde görürsünüz. Kapının öndekiler zaten ne sattığını gösteren cüzi vitrinlerdir. Çok vitrin geleneği bize çok yakın, yaklaşık 100 senelik bir hadisedir. Ondan önce vitrin yoktu. Dükkan ismi de yoktu. Ancak bazı dükkanlar, mallarına güvenen dükkanlar aradığı zaman halk bulamaz tabii benzer dükkan, bir işaret koyarlardı. Mesela dükkanın üzerine bir sandal resmi yapardı. Sandal. Nereden aldın bunu? Kapalı Çarşı'da, kalpakçılarda, sandallı dükkandan aldım. Nereden aldın bunu? Kapalı Çarşı'da, işte Kürtçülerde, tilkili dükkandan aldım. Tilki resmi yapmış kapalı. Yani ilk tabela böyle başladı. İsim yok. Sonra Hacı Mahmutoğlu bilmem ne. Onlar sonra. İddiatçılar mecbur tuttular. İddiat ederek ki tabela koymaya mecbur tuttu. Kapalı Çarşı bütün esnafa. Ondan sonra yani Türk mü Müslüman mı anlaşılsın, gayrimüslimlerden almayın. Milliyetçiyiz ya. O propaganda yapabilmek için isim koyma mecburiyeti getirirdi. Onun için gayrimüslimler ortak oldular Müslümanlarla. Onun ismini koydular. Uyanık.
Yani yine bir şey bir yürütüldü evet. Yani bir evet. Saman altında.
Onların yaptığına o az tabii. O yapılan da hoş bir şey değil. Ayrımcılık. Şimdi kerevetinde oturur diyor seyyahlar. Öyle gel hey falan demez. Siz bakarsınız malı beğenirsiniz.
Bağır çağrış yok.
Hatta diyor ki bütün seyyahlar bir tekke sessizliğiyledir diyor. Dükkancılar hiçbir zaman bağırıp çağırmazlar. Kerevetinde oturmuş ya bir şey okur, ya bir şey yazar, ya tespit çeker veya düşünür de sükut halinde. Dükkancı gelir, biraz böyle uzun kaldığı zaman buyurun ne istersiniz diye sorar. O kadar. Bunu al, alma, bu şu ucuzdur, şu yeni geldi, şöyle bu başka yerde bulamazsın. Bu sadece sandal bedestlerinde Ermeni esnaf böyle yapar diyor. Şimdi gör, signor, buongiorno, bursa, bilmem şey şu, bu falan hani bella malını satmak için yabancı olduğunu anlarsa Ermeniler yapar diyor. Ona daha demek ki bu konuda çığırtkan. Çünkü bunun eski esnaf geleneği var. Türklerdeki ağırbaşlı az konuşma ve ağırbaşlık öteden beri makbul bir huy olduğu için bu Türkler nereden geldi bilemiyoruz. Yani biz de onların torunlarıyız ama şey değişmesi.
Bu kadar
ciddi
hızlı.
Ciddi bir karakter değişmesi müşahede ediliyor. Yani eski 100 yıl öncesinin, 150 yıl öncesinin Türkleriyle yani Anadolu'da yaşayanlarla şimdikiler aynı mı değil mi? Yani bilmeyenler yadırgar yani. Yadırgarlar. Bir kere bağırma çağırma hiç yok. Malı beğendirme yok. Hatta sorar mısınız zeytin nasıl? Zeytin gibi. İşte müslin nasıl? Müslin gibi. Yani çok iyi, kaliteli böyle. Şimdi bulunmaz falan yok. Hatta anlatırlar. Usta içeride oturuyormuş da çırak öndeymiş. Adam yaklaşmış. Kumaş alacak. Siparişini vermiş. Demiş ki Allah'ım bu cennet kumaşlarından bize de nasip et demiş çırak. Usta demiş ki satmıyoruz efendim.
Neden?
Çünkü çırak yersiz yere met etti. Bu cennet kumaşı değil yani.
Bu cennet kumaşlarından yönlendirme var. Işte.
Ama tabii son zamanlarda her şeyin dejenerasyonunda bu gibi konuşanlar veya işte yağlı bir müşteri gördüğü zaman ağır ağır abdest almaya çalışanlar, eline tesbih yanına tesbih çeken ya ben dindar ve güvenilir. Dindar olmak güvenilir olmayı bende getirdiği için göz boyama. Hatta bir sanatçı Ermeniydi diyor bizim komşumuz diyor. Uzaktan diyor böyle yağlı bir müşteri geldiği zaman hemen tesbihini eline alırdı diyor. zikre başlardı. Ben hatta namaz kılardı diyor dükkanın içinde diyor. Ermeniydi.
Ermeniydi yani. Ama. Yani o orada bir onun getirdiği
İtimat
özellikten.
İtimat tahsil ediyor. İtimat tahsil ediyor. Bunlar ama ediyor. Kapalı Çarşı şeyinde yok. Raconunda yok bunlar. Klasik devir için söylüyorum. Hı-hı. Bağırtma çığırma yok. Mal siparişi verildiği zaman pazarlık da fazla yoktur. Evet pazarlık vardır, sünnettir. Şark dünyasında ise hele günümüzde vazgeçilmez bir usuldür. Ama Kapalı Çarşı esnafı zaten malının kıymetini söyler. Yani 10 liralık mala 14 lira demez. Hani olur ki pazarlık yapılır diye. Bir de zaten biraz evvel konuştuk. Bütün esnaf 3 aşağı 5 yukarı aynı yerdedir. Kalpakçılar aynı yerdedir. Kürkçüler aynı, kılıççılar aynı yerde. Sobacılar aynı yerde. Yani ondan çıkıp ona girdiği zaman burada 14, orada 10 lira olmaz. Hı hı. Aynı kalitede mal. Zaten bir arada olmanın bir sebebi de malda standart fiyatı temin etmektir. Aynı mala aynı fiyat. Yani değişmez. Hı hı. Haksız rekabet olur o zaman. Buna izin vermezler. Bir de eski insanlar şerefine çok ehemmiyet verir. Kapalı Çarşı esnafı seyyar satıcı değildir. Bugün var yarın yok. Ne vurursam kârdır demez. Hı hı. O yıllarca orada duracak. Yıllarca müşteri bekleyecektir. Yani hiçbir zaman ya bir adamdan bir şey aldık 14 liralık 10 liralık malı bize 14 liraya kakaladı kimseye dedirtmezler, hı hı, o esnaf. Yani bu küçük cüz'i açık gözlüklerle kendi şerefini payimal etmezler. Hı. Zaten kar marjı bellidir. Enflasyon diye bir şey zaten mevzu bahis değil. Yani malın gelişi belli, gidişi belli, nafakası belli. Onun için Kapalı Çarşı'nın böyle bir avantajı vardı. Şunu söylemek istiyorum. Kapalı Çarşı'ya giden aldanmazdı. İki bakımdan aldanmazdı. Bir, malın fiyatı bakımından aldanmazdı. İki, kalitesi bakımından aldanmazdı. Ama bu tabi bundan 150 sene öncesinden bahsediyorum. Yani 1850'lerden sonra bu değişti.
Peki bu esnaf zengin miydi?
Evet. Kapalı Çarşı esnafı variyetli insanlardı. Çünkü bu ticaret belki küçük kar marjlarına sahip ama düşünün emsaliniz başka bir yerde yapılmıyor. Ve Kapalı Çarşı'nın sirkülasyonu çok fazla. Onun için Kapalı Çarşı esnafı hali vakti yerinde kimselerdi. Aralarında yardımlaşma sandığı kurmuşlardı. Yani birbirlerine yardım ederlerdi. Ha, şeyi unuttum. Kapalı Çarşı şimdiki gibi değildi mimari olarak. Dükkanların stili farklıydı. Bir de şimdiki böyle lambalar şunlar bunlar yoktu. Tek katlı gün ışığıyla aydınlanırdı. Loş bir havası vardı. Neden? Çünkü zaten sabah güneş doğumuyla açılır. Güneş doğmasıyla kapanırdı. Bekçiler var kapatırlar.
Güneş akşam güneş
kapanıyor. Yok. Gün ışığı yetiyordu. Yani o malların albenisi bile diyor seyyahlar dükkanı aydınlatmaya yeterdi. Bir de yangın tehlikesinden, hı, dolayı çok fazla bir şey yakılsın. O zaman tabii elektrik yok. Yakılsın istenmemiş.
Ki ama zaman şimdi zaman mesela, da olmuş değil
şimdi mi? Şimdi mesela Kapalı Çarşı'ya giriyorsunuz. Bir sürü ampuller, nem, rutubet, nefesler. Eski Kapalı Çarşı'da bu yok. Sirkülasyonu var. Havası temiz. Rutubeti asgari.
Bir satılan ürünlerle de ilgili herhalde. Mesela derilerin olduğu yerler yine...
Ama kaçınılmazdır. Yani maldan kaynaklanan koku, maldan kaynaklanan rutubet de olabilir. Hı-hı. Ama umumi olarak binadan kaynaklanan bir şey eskiden bulamazdık. Şimdi, hı-hı, var.
Burada bir dükkan sahibi olmak eskiden bir takım özellikler gerektirir,
elbette,
miydi?
Şimdi bir kere Osmanlılar'da umumi olarak esnaf ve ticaret erbabı öyle her isteyen gelip de ben Kapalı Çarşı dükkanı açtım mümkün değil. Bir kere her ticaret ve sanat sahipleri tahdit edilmiştir sayıca. İstanbul'a ne kadar kılıççı lazım, İstanbul'a ne kadar kürkçü lazım, İstanbul'a ne kadar sobacı lazım bunlar önceden bellidir. Ve her biri bugünkü noterler gibi belli sayıdadır. Diyelim ki 14 tane terlikçi dükkanı vardır. 15.yi açamazsınız. Mutlaka 14 faaliyet gösterir. Hükümet, belediye daha doğrusu, belediye bakan makamlar ihtiyaç olduğu zaman 15. bir terlikçi dükkanın açılmasına gedik tahsis edebilirler. Buna gedik denir. Bu gedikler bugünkü taksi plakası gibi düşünün bunun. Parayla alınıp satılabilen gediklerdir. Fakat her isteyen de bu gediği satın alamaz. Mesela bir terlikçi dükkanı açmak isteyen kimsenin bir kere iki şartı var. Birincisi terlikçi esnafı olması lazım. Nedir o? Küçük yaşta ilk mektebi bitirdikten sonra bir terlikçinin yanına çırak verilecek. O işi öğrenecek. Sonra kalfa olacak. Ve ustalık seviyesine kadar gelecek. Ama bu yetmez. Bir dükkanın boşalması lazımdır ki usta olup dükkan açabilsin. Ustalık seviyesine gelen birisi usta da olsa
bekleyecek herhalde,
bir dükkan boşalsın. Bu dükkan nasıl boşalır? Bir, terlikçi ustalarından birisi faaliyetini terk eder.
Kapatır dükkanı.
Kapatır dükkanı. O bir ustaya devreder bunu para karşılığı. Bedava da terk edebilir ama para alınır çünkü bu kıymetlidir. Veya vefat eder. Terlikçi ustası vefat eder. Bu ustalar çocukları eğer terlikçi ustası devam ettirler. Onların, hı-hı, öncelik hakları vardır. Zaten, hı-hı, Osmanlılar'da umumiyetle ustalık, babadan oğula geçer. Esnaflık babadan oğula geçer.
Kapalı çarşıda da herhalde öyle çoğunlukla.
Hatta memuriyetler bile babadan oğula geçer. Mesela bir memur eskiden, Babali kalemleri için söylüyorum, çıraktan yetiştiği için çocuğunu ilk mektebi bitirdikten sonra yanına alır ofis boyu olarak. Sadece kendi yanına değil, yani başka bir yerde de olabilir.
Yani daireye
alır. Çocuk orada ofis boyluktan başlar. Çay getir götür, millet ayakkabısını çevirmekten, abdest sularını dökmekten, kapı açıp kapamaktan başlar.
Gocunmaz bunlar.
Hayır, o gocunmaz. O işin bir usulüdür terbiyenin. Yetişir oraya kalem katibi olur. Ve babasının makamına geçer. Bunun misalleri çoktur Osmanlılar'da. Kapalı Çarşı esnafının da ekserisi babadan oğula geçmedir. Demek ki bir usta olacaksınız, iki bir dükkan bulacaksınız. Ben Kapalı Çarşı'da bir dükkan buldum, dükkan açacağım. Buna imkanınız yok. O işi yapacaksanız o dükkandan birinin boşalması lazım. Ya gidip diyeceksiniz amca şu dükkanı bana sat. Ben terlikçi ustasıyım. Bir kere o zaten mutlaka lazım. Rastgele bir adam terlikçilik yapamaz. Örnek veriyorum terlikçiliği. İki terlikçi ustası ya rızasıyla bunu devredecek, ya ölecek ya işi bırakacak. Bunun dışında dükkan açılması mümkün değil. Bu kontrollü ekonominin bir gereğidir. Klasik dönem Osmanlı'da da Avrupa'da da hep bu usul devam etmiş. Sonra bu yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Bir kere Kapalı Çarşı dükkan sahibi olmak bunu gerektirir. Tabii esnaf kültürü içinde yetişen kimsenin zaten esnaf ahlak prensiplerine riayete icap eder. Esnaf ahlak prensiplerine riayet etmez, zaten o bünyede duramaz. Esnaf orta çağın ve yeni çağın en sıkı kontrollü, en muhafazakar grubudur. İçlerine dışarıdan kimseyi almazlar ve kendi işlerindeki bünyeyi de tahrip etmezler. Yani esnaf ahlakına, riayetine çok hassas siyet gösterirler. Standart mal üretilmesine, haksız rekabet yapılmamasına, müşterinin aldatılmamasına ve buna ben sadece bu değil. Hususi hayatı da kontrol altındadır esnafın. Esnaf içki içemez. Sarhoş gelen esnaf mesela esnaflığa barınamaz. Ya affedersin zampara, kumarbaz, bu esnaflıkta barınamaz. Esnaf bunu bünyesinden atar.
Bir genel ahlak prensibi istemiyor.
Yiğit başıları var. Yiğit başılar disiplin kurulu başkanıdır. Disiplin kuruluna sevk edilir esnaf. Eğer suçlu olduğu sabit olursa yiğit başı bunun esnaflığını tatil eder. Bazen muvakkaten tatil eder akıllansın diye.
Ceza.
Bazen baktık akıllanmıyor müebbeden. Yani temelli olarak esnaftan ihraç eder. Ve devlet de buna bir dakika ya ne oluyor diyemez.
Alınmış bir kural, bir adalet yerine geliyor.
Bu muhafazakarlık. Esnaf arasında bilhassa Kapalı Çarşı esnafında hala devam. Mesela Sultan Mahmut zamanında kıyafet inkılabı yapıldı. Setre pantol. Memurlar için yapıldı, halk için değil. Yani memurlar tek tip giyinecekler. Nedir o? Setre. Setre dediğimiz bugünkü ceketin biraz uzunu ve yakası kapalı olanıdır. İçine gömlek giyilecek ve altına pantolon giyilecek. Setre, pantol. Başta fes. Yani esnaf farklı görünmesin diye alınmış bir karar. Bir nevi üniforma. Tabii halktan da bunu tatbik edenler oldu. Bir modadır bu. Kapalı Çarşı esnafı Cumhuriyet'in ilanına kadar kıyafet inkılabına direndi Sultan Mahmud'un. Eskiden olduğu gibi çakşır, yani şalvarla pantolon arası ağı düşük kumaşlar, ayağında terlik, belinde kuşak, üzerinde salta veya kısa cepken, başında fesin üzerine avani sarık sarmaya, yani renkli sarık sarmaya devam etti.
Eski
esnaf
var.
Fotoğraflarına ve şeylere bakın, hepsinde hemen hemen böyledir. Yani Kapalı Çarşı, şimdi bile bakın Kapalı Çarşı'da gezin, Kapalı Çarşı esnafının kıyafetlerine bakın. Tabii çok şık giyinirler ayrı mesele ama sanki değişiktir. Kapalı Çarşı'da birbirine benzer şekilde giyinirler.
Böyle bir farklılık.
Farklılıkları var. Evet, Kapalı Çarşı'nın bir aristokratik yapısı vardır. Bu Osmanlılar zamanında da vardı, şimdi de var.
Tabii içi çok geniş ama onunla birlikte dükkanların önüne konan mallarla biraz daralmış. Herhalde araçla ya da atla girilmesi mümkün değil.
Hayır, değil. Belli yerleri, o hanlar vardı. Şimdi Kapalı Çarşı dediğimiz büyük bir manzumedir. Yani bir takım yollarda bir takım esnaf karşılıklı ticaret yapıyor. Onlar dükkanlar, bedestenleri var. Bedesten de malum hem para alınıp satılır, altın alınıp satılır, hem antika mallar alınıp satılır, hem de kıymetli eşyalar burada saklanır. Her kimin kıymetli eşyası varsa buraya getirir. Bu bedesten bir nevi bugünkü bankaların kiralık kasa usulünde çalışır ki çok mühimdir. Bedesten Kapalı Çarşı'nın en iki bedesteni var zaten. Sandal bedesteniyle iç bedesten. İç bedesten bu işi yapıyor. Sandal bedesteni daha ziyade antikalar üzerine çalışıyor. Öteden beri bu işi yaparlar. Kiralık kasa ve antika eşya alımı ve satımı. Onun için burada müzayede yapılırdı bedestende. Millet antik eşyasını getir buraya satar. Tabii çok cüzi fiyata satar. Yani artık o esnaflıkta var bu. İkinci el mal satıldığı zaman düşük fiyata gider. Çünkü ikinci el malın satışı her zaman garanti değildir.
Risk var.
Risk vardır. Onun için bu riski büyük kar marjıyla esnaf örter. Ve büyük karlar koyarak burada müzayede ile bu kıymetli mallar satılır. Yakın zamana kadar bu müzayede devam ediyordu. Çok yakında zannediyorum müzayede işi kaldırıldı ama yine antika eşyaları buranın alması, alıp satması devam ediyor. Kiralık kasa usulü de yakın zamanda kaldırıldı. Yakın zamana kadar duruyordu. Hatta o kiralık kasada neler neler çıktı. Ne paralar, ne mücevherler, sahipleri de aranmıyor.
Ölmüş gitmiş.
Ölmüş, varisler arandı. Bir kısmının bulundu. Bir kısmının bulunmadı, devlete intikal etti. Yani o kiralık hasar neler neler vardı. Bu emniyetliydi. Bedestenin bu kısmı emniyetliydi. Tüccar ahlakından bahsettik. Bir de Kapalı Çarşı'nın dürüstlük üzerine kurulmuş bir esnaf ahlakı vardır. Hamallar var mesela orada. Mal, şeyler, dükkanlar arasında mal götüren, kuryecilik yapan. Şimdi seyyahlar diyor ki, adam hamal diyor ki İstanbul'un en kalabalık esnaf grubu hammallardır. 30 bin ziyade kadar hammal olduğu söyleniyor İstanbul'da, düşünün. Bu az bir rakam değil.
Ama ticari çok yoğun yaşanıyor.
Çok yoğun. Evet. Tabii liman hammalları var, dükkan hammalları var, normal ev hammalları var. Bu hammalların kaba saba olmakla beraber fevkalade dürüst oldukları söyleniyor. Yani hiçbir zaman bir malı kaçırmak, kandırmak, yanlış yere böyle bir şey olmamıştır diyor. Yanlış yere götürmek hiç olmamıştır diyor. Bu vaki değildir hammallar arasında. Çok ciddi de bir kontrolü var hammalların. Böyle bir hususiyetleri var. Sert olmakla beraber bu hususiyetleri var. Ümumiyetle Malatya, Darende oralardan, Adana o kısımdan gelme güçlü kuvvetli adamlar. Şimdi diyor ki seyyah, Kapalı Çarşı esnafı kendi arasında diyor bu hammalları kurye olarak kullanıyor diyor. Tanımadığı hammal çoğunun yani. Sirkülasyon var çünkü, veriyor parayı diyor. Adam götürüyor diyor. Hiç bir kurşun el sürmeden.
Şaşmıyor.
Bir şey diyor yani, bu diyor İtalyan şehirlerinde bunu bulamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil diyor.
Verdiğiniz
yani.
Zaman bir daha bulamazsınız o kişiyi.
Mal diyor. Muntazaman gidiyor. Hamala emanet ediyorsunuz. Hamal zamanında getiriyor. Yani bir de böyle bir düzen kurulmuş yani. Asla sarsılmaz bize. Esnaf diyor.
APS gibi çalışıyor.
APS gibi çalışıyor. Esnaf diyor. Yalan söyleme, kandırma hiç yok. Yabancılara da bunu yapıyorlar diyor. Mesela seyyahları ben muhtelif seyahatnamelerinde okumuştum. Mesela biz diyor seyyah kıyafetiyle gittik diyor. Bize yaptıkları muameleyle Türk kıyafetiyle gittiğimiz zaman yaptıkları muamele arasında bir fark yoktu
yani
diyor.
Yani hazır bulmuşken anlamayan birini.
Biz bir seyyah anlatıyor. 17. asır yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki ben diyor Kapalı Çarşı'ya gittim bir gün diyor. Türk kıyafetleriyle. Ha şöyle, esnaf bir şey kaybolduğu zaman bu ecnebiler çok şey kaybediyorlar. Beyoğlu pansiyonundan adam gönderiyorlar. Şu tipte bir adam saat kaybetmiş mi? Şu tipte bir adam para düşürmüş mü? Ve buluyorlar, veriyorlar sahiplerine. Düşünebiliyor musunuz? Yani adamı tanımıyor. Adam alışverişe gelmiş ama tabii o zaman İstanbul'da çok fazla
frenk yok. Şimdiki gibi kimlik yok vesaire yok, de yok ama yani. Değil.
Bir de frenk az belki onu, ama yine de bu nerede kalır? Beyoğlu pansiyonunda kalır diyor adam. Yani şey, usul içinde kalmaz frenk. Buluyor onu, adam gönderiyor. Kolay bir şey değil yani.
Emek.
Emek sarıyor.
Şimdiki iletişim şartlarının olmadığı evet. Bir dönemden bahsediyoruz.
O seyyah diyor ki ben diyor saatimi kaybetmiştim diyor. Bir gün diyor Kapalı Çarşı'dan giderken daha önce alışveriş yaptım. Adam beni tanıdı diyor. Gel gel dedi diyor. Saat kaybettim mi kaybettim. Kaç gün önce. Beni tanıdı diyor. Meğer adam benim diyor frenk olduğumu bilmiyor. Ben çünkü Türk kıyafetiyle gitmiştim. Yanımda da başkaları vardı diyor. Saatimi orada unutmuşum diyor. Düşürmüşüm diyor. Adam bulmuş saatimi diyor.
Simayı hazırlamış.
Benim olduğumu anlamış. Ve günler sonra ben oradan geçerken beni tanıdı, dükkanda oturttu diyor. Saatimi verdi. Bir de özür dilercesine kahve ikram etti diyor. Yani kusura bakmayın saatinizi bizim dükkanımıza kaybettiniz falan gibisinden. Mesela bunları yabancılar anlatıyor. Yani biz anlatsak.
Evet. Abartılı diyeceğiz.
Bu ahlaki prensipler işte Kapalı Çarşı ayakta tutmuş. Ama her şeyin sonu var. Her kemalin bir zevali var. Osmanlılar da Balta Limanı Ticaret Anlaşması'ndan sonra el sanatları, küçük sanayi ölmüştür. Her şey ucuz mal ithalatına dayanmıştı. İngilizlerin ucuz malları bize geliyor. Türkiye'de satılıyor. Üretmek pahalıya geliyor. İşte öyle olunca Kapalı Çarşı'nın yıldızı sönmüştür. Çünkü o zamana kadar Kapalı Çarşı Osmanlı ülkesinin çok uzak yerlerinden bile gelen el işlerinin, nadide eserlerin satıldığı bir yerdi. Esas hususiyeti buydu. Evet. 1850'lerden sonra artık bu hususiyetini kaybetmiştir. Ucuz İngiliz ve Avrupa mallarının, Hint mallarının, Çin mallarının satıldığı bir yer haline gelmiştir. Giderek o esnaf ahlakında da, hepsinin değil ama esnaf ahlakı da eskisi kadar mazbut olmamaya başlamıştır. Ve Kapalı Çarşı'nın o düzeni, o bir arada olması, onlar ortadan kalkmış. Ama yine her sabah duayla açılması, hatta adamın bir tanesi gramofon getirmiş, gramofon satacak. Mani olmak istemişler. Burası demişler duayla açılan bir yer. Biz gramofon sattırmayız. Hükümet demiş ki serbestlik var. Demiş ben bunu çözerim. Yanında da bir davulcu varmış. Davulcu da o gramofonu açtığı zaman davul çalıyor. Niye demiş çalıyorsun? Ben de davulumu satıyorum demiş. Evet. Adamca da dönmemiş gitmiş.
Sen barınamamış.
Böyle bir koruma şeysi de var Kapalı Çarşı. Günümüzde de bu Az da olsa, kısmen de olsa devam ediyor.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ ol. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.